12. kuşun arzı. Buyruklara uymak. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi: "Ey yol göstericimiz, ben emirlere boyun eğsem durum ne olur? Kabul etmek veya reddetmek benim işim değil. Ben sadece onun buyruğunu beklerim. Her ne buyurursa o, canı gönülden itaat ederim. İtaat etmediğimde de sonucuna katlanırım." Hüdhüd'ün cevabı: "Bu soruyu sormakla ne iyi ettin sen ey kuş? Yaratıklar bundan daha büyük olgunluk mertebesine eremez. İtaat eden onun tarafından yüzüstü bırakılmaz. Bütün müşküllerinden de kolayca kurtulur. Buyruğa uygun az bir ibadet, buyruksuz yapılan ömür boyu ibadetten daha değerlidir. Buyruk olmadan zorluklara katlanan sokak köpeğidir, insan değil. Sokak köpeği onca zahmet çeker de kârı ne olur? Emir gereği olmadan çekilen zahmet, kişiye zarardan başka bir şey getirmez. Sıkıntılara buyruk icabı bir an göğüs geren kimseye ise dünyalar dolusu sevap bahşedilir. Davranış emre göre olmalı. O yüzden sen emre sarıl. Kulsun sen. İtaatten uzaklaşıp kafana göre iş yapma." Sultanın Mahkumları Ziyareti. Bir sultan bir seferden baş şehre dönüyordu. Halk şehri süslemeye koyuldu. Herkes evinde ne var ne yoksa getirdi, şehrin süslenmesine katkıda bulundu. Mahpuslarınsa zincirlerinden ve demir halkalarından başka bir şeycikleri yoktu. Bir de birkaç kesilmiş başla paramparça kalpler, delik deşik ciğerler. Koparılmış birkaç kol ve bacak da bulup bir güzel süsleme yaptılar. Sultan şehre girdiğinde şehri allanıp pullanmış bir resim gibi gördü. Hapishanenin bulunduğu yere geldiğinde hemen atından indi. Onlarla sohbet etti. Vaatlerde bulunup altın ve gümüş para dağıttı. Sultanın bir nedimi bu cömertliğin sebebini öğrenmek istedi. "Efendimiz, bu tutumunuzun sırrını bana açıklamak lütfunda bulunur musunuz? Atlaslar, ipekler, nice şeylerle süslenmiş muhteşem bir şehir gördünüz. Yerler altın ve mücevheratla bezeliydi. Havada misk ve amber kokusu vardı. Bütün bunları gördünüz ama hazzetmediniz. Bu şeylere hiç önem vermediniz. Acaba hapishanenin kapısı önünde niçin durdunuz? Kesik başları görmek için mi? Sebep bu mu? Burada insanın gönlünü açacak hiçbir şey yok ki. Koparılmış kelleler, eller ve ayaklar var sadece. Onların hepsi de katillerin kesilmiş elleri. Neden onların arasında eğleştiniz?" Sultan cevap verdi: "Diğer şehirlilerin süslemeleri palyaçoların oyuncaklarını andırıyor. Her biri kendisine ait şeyleri tarzına ve mevkiine göre sunup sergilemiş. Şehir halkının hepsi de böylece üzerine düşeni yapıp borcunu ödemekten başka bir şey yapmamış. Halbuki zindandakiler benim iktidarımın ne demek olduğunu gözler önüne serdiler. Eğer benim buyruğum orada geçerli olmasaydı, başlar bedenlerinden, bedenler de başlarından ayrılmazdı. Ben orada emirlerimin yerine getirilmiş olduğunu gördüm. O yüzden bineğimin dizginini çekip durdurdum. Diğer vatandaşlar zevke ve safaya dalıp gitmişler, keyif ve kibir içinde yüzmekteler. Çaresizlik içindeki mahpuslarsa gazabım ve buyruklarım yüzünden şaşkına dönmüşler. Kah başlarını kaybetmişler, kah ellerini. Bazen de ellerinde kuru ve yaş ne varsa hepsini yitirmişler. Kaybedecek bir şeyleri kalmadığı için de kuyuları olan bu zindandan çıkıp idam sehpasına gidecekleri anı beklemekteler. O sebeple bu zindan benim için bir gül bahçesine dönmüştür. Ben onlara aitim. Onlar da bana. Yolu, Allah yolunu gözetmek demek, itaat etmek demektir. Onun için de sultanın hapishaneyi ziyaret etmesi gerekir. seçkinlik ve öncelik. Şeyh Ekkaf neslinden alemin kutbu, saf ve kamil bir şeyh vardı. Anlatıyordu. Bir gece aniden rüyamda Bayezid-i Bistami ile Tirmizi'yi bir yolda yürürlerken gördüm. İkisi de beni üstadları gibi karşılayarak saygı gösterdiler. Beni önlerine geçirip rehber edindiler. Bu rüyayı görünce anlamaya çalıştım. Bu iki şeyh acaba bana niçin hürmet etmişlerdi? Derken yorumlamanın yolunu aradım. Sonunda seher vakti ciğerimden gayri ihtiyari bir ah çıktı. Ahım yükselip bana yolu açtı. Benim için kapı tokmağı olup kapıyı çaldı ve açılmasını saygıyla bekledi. O dergahın kapısı açılınca bana kelimesiz, sözsüz şöyle seslenildi. Bütün bu şeyhler ve bu sayısız müritler Bayezid-i Bistami hariç bizden bir şey istediler. Hepsinin arasında bir Bayezid erce davranıp sadece bizi arzuladı ve bizden bir şey talep etmedi. O gece ben bunları duyup işitince kendi kendime şöyle dedim. Bence iyi olan ne o arzu ne de bu talep. Ben nasıl olur da elem ve ıstırap duymadan senden bir talepte bulunabilirim. Ve ben senin adamın olmadan seni nasıl isteyebilirim? Her ne ki sen emredersin, işte odur benim bütün talebim. Her bir hareketimde senin buyruğuna uygun olsun isterim. Eğriymiş, doğruymuş ne bilirim ben? Kendi isteyince hareket edebilecek biri miyim ki? Bana senin bütün emrettiklerin elbette yeter. Kul olarak bana senin buyruklarına uymak düşer. İşte benim bu sözlerimden dolayı o iki mübarek şeyh beni kendilerinin önüne geçirdiler. Kul emirlere tam anlamıyla uyduğu sürece onun canı Allah'la sohbete dalacak hale gelir. Gerçek kul onun kulluğunda olduğunu habire gururla söyleyerek övünüp duran değildir. Kulun kulluğu imtihana çekildiğinde belli olur. Kulluğun nişanesi eğer varsa sende, şu çekildiğin imtihanda göster bakalım onu. Velinin yanan kalbi. Son demlerinde canı dudağına gelmişken Şeyh Harakani şu harikulade sözleri söyledi. Ah, keşke göğsümü açsalar da yanıp kavrulan şu kalbimi bir gösterseler. Dünya insanları gönlümü bir görse ve benim ne büyük acılar çekmekte olduğumu bir bilseydi. Sırları bilenin huzurunda kalkıp da putlara tapmanın ne demek olduğunu bizzat kendi gözleriyle görüp İyice anlardı. Bırak dolambaçlı yolları ve oyunları. Kulluk dediğin işte böyle, yukarıdaki gibi olur. Gerisi sadece geçici bir hevestir. Ey sen hiçlerin hiçi! İyi bil ki kendini hor ve hakir görmektir kulluk. İlahlaştırmışsın sen kendini. Sende kulluk ne gezer? Nasıl kulluk edeceksin sen böyle? Tevazu göster de gerçek kul ol. Kul ol, alçak gönüllü ol ki dipdiri ol. Madem ki kulsun, kul gibi davran. Mütevazı ve himmet sahibi ol. Şayet bu yolda kul hürmetsizlik ederse, padişah onu huzurundan kovar. Hürmetsiz kişiler hareme alınmaz. Hürmet göstermesini bilirsen eğer, eksiksiz nimete erersin. Saygısız hizmetçi. Bir padişah bir hizmetçiye paha biçilmez bir elbise armağan etti. Hizmetçi bu elbiseyi giyip yola koyuldu. Yolun tozu yüzüne gözüne bulaşınca hemen o paha biçilmez elbisenin göz alıcı yeniyle yüzünü silmeye başladı. Kıskanç biri bu durumu görüp padişaha yetiştirdi. Efendimiz, hizmetçi o elbiseyle yüzünü temizledi. Padişah bu saygısızlığa çok kızdı ve o edepsizi hemen astırdı. Bil ki saygı nedir bilmeyenin padişah katında hiçbir değeri yoktur. On üçüncü kuşun arzı. Vazgeç ki bulasın. Bir diğer kuş Hüdhüd'e sordu. Ey niyeti halis kişi! Allah yolunda ihlaslı olmak için insanın her şeyden vazgeçmesi mi gerekir? Ben gönlüme eğlenip oyalanmayı yasakladığım için elime ne geçerse verip bırakıyorum. Elde ettiklerimi atıyorum hemen. Çünkü o şey bana akrep gibi görünüyor. Bütün zincirlerimi çözüp koparıyor, ne gibi şeyler olursa olsun bütün bağlarımı atıyorum. Benim ne işim olur öyle bukağalarla? Bir gün elbet onun cemalini görürüm emeliyle ya hep ya hiç diyerek bütün varımı ortaya koymuşum. Hüdhüd'ün cevabı. Bu yol öyle herkesin yürüyebileceği bir yol değildir. Bu yolda azık olarak bütün varını masaya sürmek gerekir. Bu oyunda varını yoğunu kaybeden kimse tertemiz olur ve tam huzura erer. Dikileni yırt, sökülüp yırtılanı dikme. Saç telinin ucuna kadar neyin varsa yak. Ahlarının ateşiyle hepsini yaktığında topla külleri ve otur üstüne. Böyle yaparsan her şeyden kurtulursun. Yoksa yaşadığın sürece için hep kan ağlarsın. Varlığından bir bir sıyrılıp kurtulmadıkça bu eşikten içeri adım atamazsın. Madem ki şu zindanda, dünyada uzun süre kalınmıyor, neyin var, neyin yok, ver kurtul hepsinden. Çünkü ölüm anında bütün sahip oldukların o orakçının, Azrail'in elini nasıl tutup uzaklaştıracak? Sen önce çek elini kendinden, sonra gir bu yola ve azimle ilerle. En başta sen varlığından temizlenip arınmazsan, bu yolculuk sana hiçbir kazanç sağlamaz. Türkistan bilgesi. Piri Türkistan bir gün kendisinden söz ederken şöyle dedi. İki şeyi her şeyden çok seviyorum. Biri yürük atım, diğeri de oğlum. Eğer oğlumun öldüğü bana haber verilseydi, haberi müjdeleyene atımı verirdim. Çünkü bu iki şeyin, benim şu aziz canımın gözünde onu kafirleştiren bu iki put gibi durduklarını görüyorum. Mum gibi yanıp erimedikçe, kalkıp da insanlara arınmışlıktan, zahitlikten dem vurup övünme. Arınmışlıktan söz edenin, her bir şeyinden vazgeçmesi gerekir. Öyle biri ekmeğini bile iştahla yese, anında bir tokat iner ensesine. Şeyh Harakani ve Patlıcan. Gölgeliği arş olan Şeyh Harakani Hazretleri'nin uzun zamandır canı patlıcan yemek isterdi. İsteğini gemleyip yemezdi. Çünkü bu aşırı arzusunun başına iş açmasından endişe ederdi. Nihayet bir gün annesi önüne yarım patlıcan pişirip koydu. Bu yarım patlıcanı yediği sırada oğlunun başı kesildi. Geceliğin bir sefil o masum çocuğun başını getirip şeyhin kapısının önüne bıraktı. Şeyh Efendi buyurdular. Şu dünyanın uğursuz adamı ben. Size bin kere söylemedim mi? Zavallılar zavallısı ben bir patlıcan yemeye göreyim. Derhal canıma bir şamar akşederler diye. Her an yanıp kavrulmada ruhum. Onunla benim işim hiç de kolay değil. Çünkü onun seçtiği ve dost edindiği kimse ondan gayrı hiçbir şeyi sevemeyeceğini bilmeli. Başımıza gelen çok vahim. Savaştan da teslim olmaktan da öte çok daha yaman bir şeydir. Ben ki her şeyin cahili ve şaşkınıyım. Her şeyi bilenle karşı karşıyayım. her an beklenmedik bir misafir gelir ve yeni bir imtihan kervanı aniden karşımıza dikilir. Aziz canım bin bir elem ve kederle paramparçayken durmadan bir yenisi eklenir. Yokluk aleminden çıkıp bu dünyada yüzünü gösteren mecburen kendi kanını tas tamam akıtmalıdır. Nitekim onun inatçı ve uyanık yüz binlerce aşığı onun uğruna kanlarını dökerek hayatlarını feda ederler. Aslında bütün canlar bu dünyaya sırf kendileri kurban olsun ve o onların kanlarını döksün diye gelirler. Kanın diyeti. Bir gün Zünnun Hazretleri şöyle dedi. Çöldeydim. Allah'a tevekkül etmiştim. Elimde ne asam vardı ne çıkınım. Yolda aynı yerde can vermiş 40 sufi ile karşılaştım. Aciz aklım darmadağın oldu. Heyecanlanan ruhumu bir ateştir sardı. Şöyle haykırdım. Ya Rabbi, bu gördüğüm de ne? Hayret, seçkin erlerini de yerlere sermiş. Hatiften, gaybtan, görünmez alemden cevap geldi. Bizim bilgimiz dahilindedir o. Aslında onları öldüren biziz ve kanlarının diyetini de biz ödeyeceğiz. Sordum, daha ne zamana kadar böyle acımasızca can alacaksın? Cevap verildi. Kan diyetlerini ödediğim sürece. Hep böyle olacak. Hazinemde kan diyeti var oldukça onları daha sonra mükafatlandırmak üzere hep öldüreceğim. Ben mahvederim kişiyi. Kana bularım onu, dünyanın etrafında yüzü koyun sürüklerim derken organları tamamen ortadan kalkınca, kendisi baştan ayağa bütünüyle kaybolunca, işte o zaman ben veçhimin, yüzümün güneşini gösterir ve ihtişamın kumaşından kesilip biçilmiş muhteşem bir elbise giydiririm. Çok üstün manevi bir yücelik veririm. Kanıyla onun yüzünü süsler ve eşiğimde secdeye kapanmış sadık bir kul ederim onu. Katımda ona şerefler verir ve onu bir gölge yapar. Ve çemin güneşi göründüğünde ise bu manevi yolda artık hiçbir gölge kalmaz. Zaten alemi ışığa boğan güneşin karşısında hangi gölge bu yolda yok olmadan kalabilir ki? Bir kere gölge güneşte eriyip gitti mi, artık denecek bir şey kalmaz, değil mi? Onda kaybolan kendi benliğinden kurtulur. Zaten kendisinden kurtulamayan onunla vuslata eremez. Öyleyse bırak silinmekten bahsedip durmayı da hadi, sil kendini. Ver şu hayatını da artık arama daha bir şey. Zira ben insan için kendini kaybetmekten daha büyük bir mutluluk bilmiyorum. İman saadeti. Ben şu cihanda Firavun'un büyücülerinin kavuştukları devlete, eşsiz mutluluğa, bulunmaz servete, manevi yüceliğe erişebilmiş hiç kimse tanımıyorum. Onlar en büyük mutluluğu kalpleri imanla dolduğu an buldular. O an onlar derhal canlarından vazgeçtiler de dünyada hiçbir kimsenin tatmadığı mutluluğu tattılar. Bir ayaklarıyla din yolunda ilk adımları attıkları o an, hemen diğer ayaklarını da bu dünyadan çekip aldılar. Hiç kimse asla böylesi bir geliş gidişten daha iyisini görmedi. Hiçbir dal da böylesine güzel bir meyve vermedi.